Ayrım 16, sayfa 239. Yazın en sıcak günleriydi. Parkın arazisi üzerinde bir sürü yaban çiçeği açmıştı. Evden karayoluna doğru arabayı sürerken yemyeşil otların ve çiçeklerin arasından geçmek zorundaydım. Çayırlar da rüzgarın estiği yöne göre eğilip büküldükçe birdenbire renk değiştiriyor, yeşilin çeşitli tonlarını yansıtıyordu. Bir gün öğleden sonra çatı katından bakarken 12 yaşında bir kız çocuğunun bisikletle dar bir patikadan ağır ağır indiğini gördüm. Arkasında da 6-7 yaşlarında bir çocuk vardı. Kuyuların birinin içindeki hoparlörü hemen çalıştırdığımda inlemeler ve hıçkırıklar duydular. Sesler yankılarla daha da artıyordu. Kız aceleyle geri dönüp bahçe kapısına doğru giderken pedalları olanca gücüyle çeviriyordu. Küçük çocuk da peşinden ağlayarak koşmaya başladı. Henüz aradan 2 saat geçmemişti ki yanlarından yaşları 6 ve 13 arasında değişen 9 çocukla geri geldiler. Ellerinde sapanlar, taşlar, ok ve yaylarla eğitimli gerillalar gibi çalılar arasında sürünerek ilerliyorlardı. Büyük eve yaklaştıklarında onlardan birkaç metre ötede bulunan hoparlörü açıp gırtlaktan çıkan ve gittikçe ulumayı andıran fısıltıyı başlattım. Avlarını yakalamak için tetikte bekleyen çocuklar silahlarını dosdoğru sesin geldiği yöne fırlattılar. Yaralanmış gibi inlemeye başladığımda birdenbire korkuya kapılıp çığlıkla atarak parktan kaçtılar. Tiyatro malzemesi satan bir şirkete telefon ederek ölü erkek bir kızılderili mankene bir oyunda gerek olduğunu, böyle mankeni kendilerinden sağlayıp sağlayamayacağımı sordum. Ölü kızılderili manken siparişlerini ancak bir düzine olursa kabul edeceklerini, tek bir manken yapımının çok pahalı olduğunu söylediler. Kentte birkaç mağazaya daha telefon ettim ve sonunda Hollywood'da iflas eden bir stüdyonun çok iyi kalitede mankenlerini satın almış olan bir dükkan buldum. Anlaşmayı yapıp ölü kızılderiliyi almak üzere kente gittim. İsteğim üzerine şirketin makyajcısı kızılderilinin sadece başına bir bant takıp kilot giydirdi. Yanımda getirdiğim ok ve sapan taşların açacağı yaralar şeklinde mankenin üzerine kanayan yaralara benzer yaralar boyamasını istedim. Oyunun gündüz açık havada oynanacağını belirtip mankenin gerçek bir cesede benzemesinin önemli olduğunu da söylemeyi unutmadım. Ayrıntılar üzerinde titizlikle durduğum için beni kutlayan makyajcı artık bu işte düşük kaliteli plastik kullanıldığını fakat bu mankenin insanın deri dokusuna çok benzeyen yüksek kaliteli plastikten yapılmış olduğunu anlattı. Birkaç saat sonra benim kızılderili hazırdı. Yüzünün rengi soldurulmuş, okların açtığı yaralardan sızan kan gerçeğe şaşılacak kadar benzetilmişti. Yaralarının soyulmaması ve henüz iyi kurumayan kan rengindeki boyanın bulaşmaması için mankeni bir battaniye sarıp özenle arabanın bagajına yerleştirdim. Yanına da makyajdan aldığım bir kutu kan rengi boyayı koydum. Eve geldiğimde hoparlörü otların arasından çıkarıp çocukların bir kızılderiliye saldırdıklarını sandıkları yere mankeni koydum. Oklarını, sapan taşlarını da mankenin çevresine gelişigüzel bırakarak yere kırmızı boyayı döktüm. Yaraların üzerine sürdüğüm şekerli suyu tatmak için kısa süre sonra sinekler mankenin üzerine üşüştüler. Umduğum gibi çocuklar okuldan sonra parka yeniden geldiler. Ellerinde ok ve yaylar, sapanlar, baltalar ve çekiçlerle korulukta sessizce sürünerek ilerliyorlardı. Fotoğraf makinesine film takıp omzuma tahtadan yapılmış yarı otomatik makineli tüfeği astım ve üstündeki asker üniforması ceketinin dış cebine ses alma makinesinin mikrofonunu yerleştirdim. Az sonra çocuklardan ikisi sinekleri görüp ölü kızılderiliği buldu. Ötekiler de mankenin çevresini sarmakta gecikmediler. Tam o sırada çalılıktan çıkıp tüfeğimi doğrultarak silahlarını yere atmalarını ve ellerini kaldırmalarını emrettim. Emirlerime uymayanları vuracağımı kesinlikle belirttim. Çocuklar çok korkmuşlardı. Silahlarını yere atarak ellerini başlarının arkasında birleştirdiler. Yaşları küçük olanlar ağlamaya başlamışlardı. Mankeni göstererek dua etmek için gittiği mezarlıktan sakin sakin evine dönen kızılderiliyi öldürdüklerini gözlerimle gördüğümü söyledim. Katillerin er geç geri döneceklerini bildiğim için cesedi kaldırmadığımı ve polise de haber vermediğimi anlattım. Silahı koluma takıp resimlerini çekmek için fotoğraf makinesini elime aldım. Mahkemeye götürülen katillerin yaptıkları gibi elleriyle yüzlerini saklamaya çalıştılar. Silahı doğrultarak polise resimleri yerine cesetlerini teslim edeceğimi söyleyerek korkutunca ellerini yüzlerinden çektiler. Grup halinde birkaç resim çektikten sonra her birinin profil ve önden fotoğraflarını aldım ve adlarıyla adreslerini kendi sesleriyle banda kaydettim. Hepsinin silahsız ve suçsuz bir kızılderiliyi öldürmek suçundan yargılanacağını, yıllarca hücrede tek başlarına hapis yatacaklarını, kirlettikleri anne ve babalarının adlarını, işlerini değiştirip bir başka eyalete taşınmak zorunda kalacaklarını anlattım. Önceden soğukkanlılıkla planladıkları bu cinayet gazetelerin baş sayfalarında yer alacak ve bütün dünya onların kötü yüzlerini televizyonda görecekti. Ben konuşurken çocuklardan birkaçının beti benze atmıştı. Ötekiler titreyip ağlıyor, kendilerini ele vermemem için yalvarıyorlardı. Benim için her şeyi yapacaklarına söz verdiler. Daha büyükler ise yetişkinler özgü bir tavırla Kızılderililerinin asla kiliseye, sinemaya, alışveriş merkezlerine girmediklerini, çocuklarını okula göndermediklerini, sadece içip bütün gün uyuyarak çalışan beyazların ödedikleri vergileri yiyerek yaşadıklarını ileri sürdüler. Derin düşüncelere dalmış gibi bir süre duraladıktan sonra kararımı geri aldığımı ve ailelerin hatırı için kendilerini koruyacağımı söyledim. Cesedin hiçbir zaman bulunamayacağına söz verdim. Çocuklar sevinç gözyaşları dökerek çevremi sardılar. Ortalık yatışınca özel abimim için son kez resimlerini çekmek istedim. Hemen kabul ederek Kızılderililerin çevresini sardılar. Öldürdükleri avlarıyla gösteriş yapan büyük avcılar gibi gülerek makineye bakıyorlardı. Her biri için plastik torbalara koyacağım fotoğrafları bir iki gün içinde büyük bahçe kapısının yanındaki çınar ağacının altına bırakacağıma söz verdim. Sırayla gizlilik andı içtik. Yaptıklarım için bana teşekkür ettiler. Kızılderililerin bizi gözetleyebileceğini söyleyerek parktan toplu halde çıkmamalarını öğütledim. Hemen birbirlerinden ayrıldılar ve bazıları bahçe kapısından, bazıları da kumsaldan evlerine döndüler. Mankeni konuk evinin yakınında bir yere gömdükten sonra filmi banyo ederek her resimden cüzdana sığacak ölçüde düzinelerle kopya çıkardım. Söz verdiğim gibi plastik torbaların içine koyduğum fotoğrafları bahçe kapısının yanındaki çınar ağacının altına bıraktım. Ertesi sabah çocukların birbiri ardından gelip resimleri almalarını dürbünle seyrettim. Aynı gün öğleden sonra ötekilerden yaşça biraz daha büyük olan birkaç çocuk, cinayetleriyle ilgili ortada hiçbir iz bulunmadığından emin olmak için sessizce parka geldiler. Sonraki günlerde ancak gerektiğinde kasabaya inerek sessizce hayatımı sürdürdüm. Fakat ne zaman arabayla kasabanın içinden geçsem, kadın ve erkekler bana el sallıyorlar, ben de hoşuma gitsin ya da gitmesin, topluluğun bir üyesi olarak kabul edildiğimi seziyordum. Bir süre sonra çocukların aramızdaki sırrı saklayamadıklarını anladım. Bir adam parka izinsiz giren çocuklara karşı anlayışlı davrandığım için beni kutladı. Evli bir çift, yeni taşınan bir komşu olduğum halde semtin çocuklarına cömertçe davranmamı övdü. O kasabada ev ev dolaşarak makyaj malzemesi satan bir kadın da yaptığım topluma hizmet karşılığında ödül olarak bana iki takım kolonya ve tıraş losyonu armağan etti. Bir hafta sonu kasabadaki bara gittim. Adamlar önlerine biralarını almış, gözlerini de barın üstüne yerleştirilmiş, televizyona dikmiş oturuyorlardı. Daha önce hiç karşılaşmadığımız halde barmen elimi sıktı ve bir bardağı doldurduğu içkiyi önüme sürerken kendisini ısmarladığını söyledi. Adamların hepsi bana doğru döndüler ve arkada oturanlar daha iyi görebilmek için yakınıma geldiler. Onuruma kadeh kaldırıp dosya omzuma vuruyorlardı. Ben de onlarla birlikte kadeh kaldırdım ve içkin bitince bardan çıktım. Aralarından 5 kişi peşimden geldi. Dışarıda içlerinden biri şükran söylevi vermeye başladı. Kurtardığım çocuklardan birinin babası olduğunu ve herkesin sadece çocukları korumak için içlerine tanrı korkusu sokmamı anlayışla karşıladığını anlattı. Ötekilerin de sözlerini onaylamasını bekledikten sonra kendilerinin toplum hayatını daha güzel kılmaya amaç edilmiş bir grubun üyesi olduklarını açıkladı. Grup üyelerinden yardıma ihtiyaç duyanların hemen yanına koşarlarmış. Yaptığım işle aralarına katılma hakkını kazanmışım. Kendisine çok teşekkür ederek utangaç olduğum için kalabalık grupların arasına giremediğimi, yakından tanıdığım kişilerin yanında daha rahat hareket ettiğimi anlattım. Kendilerine ihtiyacım olursa her zaman yardıma geleceklerini söylediler. Eski dostlar gibi ayrıldık birbirimizden. Hafta sonunu büyük evde çalışarak geçirdim. Yatak odalarından birini temizledim. Gizli mikrofonların bağlantılarını kontrol ettim. Eşyaları onardım ve pencerelerin çoğuna perdeler astım. Buzdolabını ve içki dolabını ağzına kadar doldurdum. Lastik deniz yatağı ve battaniyeler satın aldım. Ev ve plaj konuklar için hazır olunca kasabanın neşeli barlarıyla tanınan semtine taşındım. Her gece gittiğim, kadın ve erkeklerin geldiği bir barda gözüme kestirdiğim bir çifti izlemeye başladım. Biri 1.90 boyunda, 30 yaşlarında, kısa sarı saçlı alımlı bir kadındı. Genellikle erkek elbisesi giyiyor, kravat takıyordu. Sevgilisi de 20 yaşlarında, iri göğüslü, ince yapılı bir zenci kızdı. Uzun etekler, işlemeli bluzlar giyiyordu. Onları bir hafta kadar izledikten sonra kendimi, her ikisine de hayranlık duyan emekli bir sigortacı olarak tanıttım. Başlangıçta bana yüz vermediler ama direndim. Sonunda hep birlikte akşam yemeği yememizi, sonra da çok tanınmış bir gece kulübüne gitmemizi önerdim. Zenci kız önerimi kabul etmesi için arkadaşını kandırmaya çalıştı. Lokantada birkaç bardak içki içip rahatladıklarında gizli kapaklı yaşamadıkları için kendilerine hayranlık duyduğumu söyledim. Ancak yakın bir zaman önce kendi kendime uzun süredir birbirlerini seven kadınların bana çekici geldiklerini itiraf edebildiğimi, şimdi de bu hayranlığımın peşinden gitmeye karar verdiğimi anlattım. Kasabanın biraz ilerisinde büyük bir arazi içindeki evde tek başıma oturduğumu, istedikleri kadar benim yanımda kalabileceklerini, böyle bir karar verirlerse çok sevineceğimi belirttim. Büyük bir evde kalabilecek, tekne ve arabayla gezebileceklerdi ve bütün masrafları tarafından karşılanacaktı. Kadınlar sözlerime inanamamış gibi bana bakıyor, yalanımı yakalamak için ağzımdan bir şeyler kaçırmamı bekliyorlardı. Kendilerine verdiğim parkın düzinelerle renkli resimlerine baktılar. Öne eğilip bütün evin kendilerine ait olacağını bir kez daha hatırlattım. Belki de arazinin gerçekten bana ait olup olmadığını öğrenmek isterlerdi. Bunun için onlara emlakçının adını, telefonunu ve evin numarasını verdim. Yemin sonunda benimle parkta kalacakları kesinleşmiş gibiydi. Parka döndüm. Bir hafta sonra telefon ederek ertesi sabah geleceklerini bildirdiler. Onları tren istasyonunda karşıladığımda, kasabada olduğu gibi garip giyindiklerini görünce memnun oldum. Sıcak bir gündü. Sitenin ortasından geçen yoldan parka giderken arabanın üstünü kapatmamıştım. Çevreyi daha iyi görebilmek için arabanın arka koltuğunun üstüne çıkmış oturan iki yolcumla parka bitişik sitenin sokaklarında ağır ağır ilerledim. Barda gördüğüm adamlardan bazıları bahçelerinde çalışıyorlardı. Bana el salladıklarında ben ve iki yolcum ellerimizi sallayarak karşılık verdik. Parka girdiğimizde arazinin genişliği karşısında ağızlar açık kalmıştı. Büyük evdeki bütün yatak odalarını gezdikten sonra penceresi konuk evine bakan ikinci kattaki köşe odayı seçtiler. Çatı katından dürbünle kendilerini kolayca gözetleyebileceğimi söyleyerek şaka yolla takılınca, ötekinden daha yaşlı olan Alex, Linda'nın saçını okşayarak kendilerince bir sakınca olmadığını söyledi. Zaten daha başından aşık kadınlara hayran olduğumu kabul etmiştim. Şansım olsa dinlemekle ya da seyretmekle daha çok tahrik olup olmayacağımı sordu. Onları dinlemenin hoşuma gideceğini söyledim. Her ne kadar onları izlemekle işin dışında kaldıysam da bazı konularda tartışma çıktığında onlar hakkında olduğu kadar kendim hakkında da pek çok şey öğrenecektim. Günlük programımız hava durumuna göre değişiyordu. Bulutsuz günlerde yarımadanın çevresinde onlar için kiraladığım tekneyle geziyorlardı. Bir yandan dürbünümle onları gözlerken bir yandan da tekneye gizlediğim verici sayesinde konuşmalarını dinliyordum. Bulutlu sabahlarda Linda ve Alex park çevresinde dolanıyor, mantar ve çiçek topluyor. Genelde sık çalılıklarda saklanan yüksek otlar arıyordu. Her an konuşmalarını dinliyordum. Günün ilerleyen saatlerinde alışveriş merkezine gidiyor ya da yarımadanın en ucuna kadar okyanus kıyısında yürüyüş yapıyorlardı. Ara sıra ben de onlara katılıyordum. Üzerimize dikilen meraklı bakışları fark etmiyor değildim tabii. Güneş batarken büyük evin balkonunda oturur, içki içer ve konuşurduk. Bazen onların resimlerini çekiyordum. Bir süre sonra kamerayı aldırmaz oldular. Yaşantımızı renklendirmek için kimi zaman en garip kıyafetlerini giymelerini ister ve büyük lokantalardan birine götürürdüm onları. Üçümüzü birlikte görmeye alışmışlardı artık. Bir gece onları onuruma kadeh kaldırılan bara götürdüm. Alex ince belini ve kalçalarını ortaya çıkaran dar bir takım elbise giymişti. Linda'nın dolgun göğüsleri de yarı saydam giysinin içinde daha belirginleşmişti. Bardan içeri girdiğimizde erkeklerin hepsi birdenbire konuşmalarını kesip bize döndüler. Yarattığı etkiden memnun kalan Alex şapkasını çıkarıp şaşkın şaşkın bakan adamların önünde eğilip selam verdiğinde hemen başlarını çevirdiler. Kızları kalabalık arasından geçirip köşedeki bir masaya götürdüm. Biz içkilerimizi yudumlarken bar derin bir sessizlik içindeydi. Dışarı çıkarken adamlar bana işi çaktık gibilerinden göz kırptılar. Her iki kadını kısa süre önce tanıdığımı, birkaç gün için parkta kalacaklarını, kaderin rüzgarına kapılmış bu kadınların sapık hayatlarının her erkek gibi benim de ilgimi çektiğini söyledim. Bir sonraki gün Alex ve Linda çırılçıplak soyunmuş güneşlenirken monitör parka birilerinin girdiğini haber verdi. Dürbünle bakınca kum tepeciklerinin üstünde deniz kenarına doğru sürünerek ilerleyen birkaç adam gördüm. Verici aralarında neler fısıldaştıklarını iletiyordu bana. Adamlardan biri kadınlar sevişmeye başlayıncaya kadar çok dikkatli olmaları için ötekileri uyarıyordu. Havanın sıcaklığına böceklere sövüyorlar fakat yerlerinden kıpırdamıyorlardı. Kadınlar kalkıp yelkenliğe binince düş kırıklığına uğrayan adamlar sürünerek oradan uzaklaştılar. O günden sonra adamlar sık sık parka gizlice giriyor ya da deniz kenarında dolaşıyorlardı. Alex ve Linda bir gün bana içi adamlarla dolu iki motorun bindikleri yelkenliğe iyice sokulduğunu ve neredeyse tekneyi batıracağını anlattı. Bir başka gün kadınlar balkonda sevişirken koruluğun bir ucunda duran iki adamın onları seyrettiğini gördüm. Bir gece beş erkek büyük evin iyice yakınına geldiler. Onlar kadınları kaçırıp kendi deyimleriyle eğlence ve oyun için kumsala nasıl götüreceklerini tasarlarken konuşmalarını dinliyordum. Kızların hangi odada kaldıklarını ve oraya en kolay hangi merdivenden çıkılacağına karar verene dek uzun süre tartıştılar. Adamlar gidince büyük eve geçip yattıkları odanın kapısına vurdum ve kalkmalarını söyledim. Kasabalı adamların eve baskın yapmayı ve kendilerine saldırmayı tasarladıklarını anlattım. İyi bir kaliteci olan Alex, üçümüzün onlarla kolayca başa çıkacağımızdan emindi. Fakat işin bunu göze alamayacak kadar tehlikeli olduğunu da direttim. İstemeyerek gitmeyi kabul ettiler. Eşyalarını toparlamalarına yardım ederken ödeşmek için heriflere bir oyun oynayacağımı söyledim. Giysilerinden bir ikisini ve makyaj malzemelerinden bazılarını bırakarak bana yardımcı olabilirlerdi. İsteğimi hemen kabul edip bir sütyen, eski bir bluz, birkaç bikini kilot ve bazı giyim eşyaları daha bıraktılar. Gece yarısından sonra, çok sonra kadınları arabayla kente götürdüm. Parka döndüğümde kana benzeyen kırmızı boya kutusunun içine kadınların bazı eşyalarını batırdım. Geri kalan boyayı da şilteni ve çarşafların üstüne serptim. Sonra da bunları en sık çalılığa kadar taşıyıp her iki konuğumun sığacağı genişlikte bir mezar kazarak kanlı giysileri, şilteyi ve çarşafları gömdüm. En üstte de kilotları koymuştum. Çukurun üstünü toprakla kapattıktan sonra parkın bir başka köşesinden söktüğüm çalılarla örttüm. Sonra da yakındaki bir ağaca istenilen yöne dönen mikrofonlar taktım. Kadınların kaldığı odanın tabanını, kokusunu, herkesin tanıdığı mikrop öldürücü bir sıvıyla yıkadım ama taban tahtaları arasına sanki gözden kaçmış gibi biraz kan akmış görünümü vermeye dikkat ettim. Mezara giden yola da düşürülmüş gibi Linda'nın süt yerini bıraktım. O gün akşamüstü kumsaldan eve doğru 5 kişinin yaklaştığını monitör haber verdi. Biri gözcülük ederken ötekiler de merdivenlerden sürünerek kadınların yatak odasına çıkıyorlardı. Kadınların gittiklerini görünce çok kızdılar. Odanın içinde dolaşıp kızların şiltesiz yatakta nasıl seviştikleri hakkında kaba şakalar yapıyorlardı. İçlerinden biri, çam kokan sıvıyla yeri sildiklerine göre kızların odalarını çok temiz tuttuklarını söylediği anda bir başkası kan lekelerini fark etti. Hepsi birden telaşla merdivenlerden aşağı koştular. Dışarı çıktıklarında izleri bulmaları hiç de zor olmadı. Az sonra mezarın başındaydılar. Adamlar artık planladığım gibi olayları birleştirip bir sonuca varmışlardı. Ama ne yapacaklarını bilemez haldeydiler. Biri polise gitmeyi önerdi. Bir başkası basın ve televizyon işi burnuna sokarsa parka turistlerin akın edeceğini söyleyerek karşı çıktı. Üçüncüsü ise kendilerinin orada bulunmamaları gerektiğini fakat bunun nasıl olsa er geç ortaya çıkacağını ileri sürdü. Sustular. Birkaç dakika kararsızlık içinde bocaladıktan sonra şimdilik her şeyi olduğu gibi bırakmaya karar verip gittiler. Monitörün sesiyle uyandığımda vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Dürbünle baktığımda 6-7 adamın mezara doğru gittiklerini gördüm. Korunun içinde ilerledikçe ellerindeki fenerlerin ışığı belirsizleşiyordu ama sanki yanı başımdaymışlar gibi konuşmalarını duyuyordum. Hemen kazmaya başladılar. Birkaç dakika sonra kanlı şilteyi görmüş olacaklar ki korku dolu bir haykırış duydum. Şiltenin altında kadınların cesetlerini bulamayınca aralarında tartışmaya başladılar. Şiltenin altında sadece toprak vardı. Bir çakmağın çakıldığını duydum. Bir ses şimdi ortaya başka bir olasılık çıktığını söyledi. İki kadın parkın 2000 dönümlük arazinin bir yerindeydi herhalde. Örneğin belki de Kızılderili'nin yanına gömülmüşlerdi. Teker teker polisin çocuklarını öldürdüğü adamın cesetini bulduğunda olacakları dile getirmeye başladılar. Ne yapacaklarını tartışarak şilteyi, çarşafları ve giysileri yakmaya karar verdiler. Her şey yanıp ateş sönünce külleri çukura gömüp gittiler. Kaybolan bir köpeği aramak bahanesiyle bir sonraki gün yine geldiler. Onları çok iyi karşıladım. Birkaç kez parkın içinde tur attılar. Kumların içinde bir eşarp bulduklarında aralarında heyecanla konuşmalarını dinledim. Eşarpı buldukları yerde yakarak uzaklaştılar. O gece bara gittim. Barın gedikleri başlarıyla selamladılar beni ama bu kez oldukça ciddi görünüyorlardı. Adamlardan biri yanıma gelip kız arkadaşlarımı sordu. Üzüntülü bir sesle bazı eşyalarımı çalarak haber vermeden gittiklerini söyledim. Çaldıkları önemsiz şeyler olduğundan Şerif'e haber vermediğimi, bir daha böyle bir çift seçerken çok dikkat edeceğimi de ekledim. Adam sakin bir şekilde konuklarımla bir daha nasıl görüşeceğimi sordu. Bir süredir birlikte yaşadıklarını ve başka arkadaşları olamayacağını söyledim. Gerekli olsa bile onları bulacağımı sanmıyordum. Ve o anda aklıma gelmiş gibi birkaç gün sonra yurt dışına gitmek için parktan ayrılacağımı ekleyiverdim. Sonraki gün alıcı ve verici şebekesini söküp aldığım mağazayı ucuz fiyata sattım. Hafta sonuna doğru ben uzanmış güneşlenirken eve yaklaşan bir araba sesi kulağıma geldi. Şerif ve gece yarısı araziye giren iki adam arabadan çıkıp beni selamladılar. Onları birlikte içki içmeye çağırıp ziyaret nedenini sordum. Şerif, bitişik apartmanlarda oturanların ben yokken parkın serserilerin uğrağı olacağından korktuklarını, bunun önüne geçmek ve polisleri devreye gezmesini kolaylaştırmak için iki arkadaşının parkın içindeki dar yolları genişletmek, hatta yenilerini açmak için gönüllü olduklarını anlattı. Tabii kiracı olarak son kararı benim vermem gerektiğini biliyordu. Konuyla ilgili olarak resmi bakımdan karşılık veremeyeceğimi, yaşlı hanımın vasiyetnamesindeki koşullara sadık kalınırsa değişiklikleri kabul edebileceğimi bildirdim. Evin önünde otların arasında sakin sakin ilerleyen bir kaplumbağayı seyrederek sessizlik içinde içkilerimizi yudumladık. Şerif gülümsemeye çalışarak genç arkadaşlarım gittikleri için yalnızlık çekip çekmediğimi sordu. Anlaşmamızın umduğum gibi sonuç vermediğini söyledim. İçimi çekerek kadınlar hakkında daha çok şey öğrenmem gerektiğini söyleyince adamlar zoraki güldüler ve biralarını bitirince de kalkıp gittiler. Akşam üstüne doğru yardımsever komşular iki traktörle çıka geldiler. Traktörler ana yoldan ayrılıp mezara doğru ilerlerken arkasından bakıyordum. Çalılar kökünden sökülüp kum tepeleri yerle bir olurken araçları motorları inliyordu. Ertesi sabah güneş, bir önceki gün yığılan kum tepeciklerinin ardından doğarken, Şerif'in mavi arabasının bahçenin önünden geçerken yavaşladığını gördüm. Yeni tepeciklerin, Kızılderili yerleşim bölgesine kadar uzanan kum yığınlarıyla nasıl doğal olarak birleştiklerini fark etmiş miydi acaba?